Ayrım 40 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 368 Dönü Yolda birkaç kilometre ilerleyip Condon çiftliğinin tehlike yaratmayacağı bir mesafeye gelince kenara çektim ve Simon'a inmesini söyledim. Ne dedi burada mı? Daha yeni muayene etmem gerek. Bagajdan el fenerini alıp tutman lazım olur mu? Gözlerini kocaman açmış bir şekilde kafasını salladı. Çiftlik evinden çıktığımızdan beri Diane'in ağzından tek bir kelime çıkmamıştı. Arka koltukta başı Simon'ın kucağına gelecek şekilde öylece uzanmış soluklanıyordu. Nefes alışı arabadaki en gürültülü sesti. Simon elinde fenerle dururken kana bulanmış kıyafetlerimi çıkardım ve kendimi elimden geldiğince titiz bir şekilde yıkadım. Kiri çıkarması için içine beyaz benzin attığım bir şişe kaynak suyu, durulanmak için de ikinci bir şişe. Sonra bavulumdan temiz Levi's ve sweatshirt, tıbbi malzemelerimin olduğu çantadan da bir çift lateks eldiven çıkardım. Direkt üçüncü şişe suyu içiverdim. Ardından ben bakarken Simon'a ışığı Diane'a doğrultmasını söyledim. Aşağı yukarı kendindeydi ama düzgün bir cümle kuramayacak kadar uyku sersemiydi. Onu daha önce görmüş olduğumdan daha cılızdı. Anoreksi seviyesinde bir inceliği vardı. Ateşi de tehlike arz ediyordu. Tansiyonu ve nabzı yükselmişti. Göğsünü dinlediğimde ciğerlerinden bir çocuğun ince bir pipetle içeceğini yudumlaması gibi bir ses geliyordu. Ufak bir miktar su ve üzerine de bir aspirin yutmasını sağlayabildim. Sonra steril hipodermik iğnesinin mührünü açtım. O ne diye sordu Simon. Genel amaçlı kullanılan bir antibiyotik. Kolunu temizledim ve biraz güç de olsa bir damar buldum. Sana da bir tane yapmamız lazım. Bana da. Düvenin kanı şüphesiz ki KVTS bakterisiyle doluydu. Bu onu iyileştirecek mi? Hayır Simon, korkarım ki iyileştirmeyecek. Bir ay önce iyileştirebilirdi, artık olmaz. Tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Doktor olan sensin. Doktor olabilirim ama hastane değilim. O zaman onu Phoenix'e götürebiliriz. Bunu düşünmüştüm. Işık titremelerinden öğrendiğim her şey beni şu sonuca götürüyordu. Bir şehir hastanesi en iyi ihtimalle iğne atsan yere düşmeyecek vaziyette, en kötü ihtimalle de yanan bir harabeye dönüşmüş olurdu. Belki de öyle değildir. Telefonumu çıkardım ve kısmen unuttuğum bir numaraya bakmak için hafızasında gezindim. ''Kimi arıyorsun?'' dedi Simon. ''Eski tanıdığım birine.'' İsmi Colin Hintz'di. Stony Brook'tayken aynı odayı paylaşıyorduk. Az da olsa irtibatı koparmadık. En son duyduğumda Phoenix'teki St. Joseph's Hastanesi'nin idari kısmında çalışıyordu. Denemeye değerdi. Güneş doğup telekomünikasyon bir günlüğüne daha alt üst etmeden şimdi. Kişisel numarasını tuşladım. Cevaplamadan önce telefon uzun bir süre çaldı. ''Aradığına değse iyi olur.'' dedi. Kendimi tanıttım ve ani bir şekilde müdahaleye ihtiyacı olan bir yaralıyla, yani bana yakın birisi, şehirden bir saat uzaklıkta olduğumu söyledim. Colin bir iç çekti. ''Sana ne diyebilirim bilmiyorum Tyler. St. Joe's'da çalışır durumda ve Scottsdale'deki Mayo Clinic de açık ama her ikimizde asgari miktarda çalışan var.'' Diğer hastanelerden gelen çelişkili raporlar var. Ancak hiçbir yerde size öyle çabucak bakılmaz ki, burada da öyle olacağını garanti ederim. İnsanlar kapılara yığılmış durumda. Kurşun yaraları, intihar girişimleri, araba kazaları, kalp krizleri, seç beyan al. Polisler acile yığılma olmasın diye kapılarda bekliyor. Hastanın durumu nedir? Diane'in KVTS'nin son seviyesinde olduğunu ve muhtemelen yakında solunum yolu yardımına ihtiyacı olacağını söyledim. KVTS'yi hangi cehennemden kaptı ki? Neyse boş ver, bir önemi yok. Dürüstçe söylemek gerekirse yardım edebilsem ederdim. Ama hemşireler bütün gece otoparkta hasta sınıflandırması yaptı. Ve ben söylesem bile senin hastana öncelik verirler mi bilemiyorum. Aslında önümüzdeki 24 saat içerisinde bir doktor tarafından incelenir mi? Orası da kesin değil. Eğer hepimiz o kadar yaşarsak. Ben doktorum, unuttun mu? İhtiyacım olan tek şey biraz araç gereç. Ringer solüsyonu, solunum cihazı, oksijen. Duygusuz görünmek istemiyorum ama burada kan içinde güçlükle ilerliyoruz. Olanları hesaba katarsak belki de kendine ölümcül bir KVTS vakasına yardım etmenin ne derece faydalı olduğunu sorman gerek. Onu rahatlatabilecek bir şeylerin varsa...
Onu rahatlatmak istemiyorum, hayatını kurtarmak istiyorum.
Pekala, ama eğer yanlış anlamadıysam ölümcül bir durumdan bahsediyorsun.
Arkada onu çağıran sesleri duyabiliyordum. İnsan sefilliğinin yaygın sesi.
Onu bir yere götürmem lazım dedim. Bunu yaparken de hala hayatta kalması lazım. Yataktan ziyade araç gereceğe ihtiyacım var. Boşa verecek bir şeyimiz yok. Yapabileceğim bir şey varsa söyle, yoksa üzgünüm, işe koyulmam gerek.
Çılgınca bir şeyler düşündüm sonra. Tamam, ama araç gereçler, ringer alabileceğim herhangi bir yer istiyorum Colin. Tek istediğim bu.
Yani?
Yani ne?
Yani sana bunu söylemem lazım ama sence onun şehirle yaptığı bir sivil olağanüstü hal planı anlaşması var. Şehrin kuzeyinde Nova Prod adında bir medikal distribütör var. Bana bir adres ve basit birkaç yön tarifi verdi. Otoriteler koruması için kapıya milli muhafız koydu. İlaç ve donanım için birincil kaynağımız orası.
Beni içeri sokarlar mı?
Onları arayıp geldiğini söylersen ve sen de onlara bir kimlik gösterirsen olur.
Bunu benim için yap Colin lütfen.
Hat düşürebilirsem yaparım. Telefonlara pek güven olmuyor.
Karşılığında yapabileceğim bir şey varsa...
Belki de vardır. Hava uzay sektöründe çalışıyordun değil mi? Perihelion.
Şu anda değil ama evet.
Bütün bunun daha ne kadar süreceğini söyleyebilir misin?
Soruyu yarı fısıldar şekilde sordu. Aniden sesindeki o bitkin tonu duyar olmuştum. İçinden çıkaramadığı korkuyu.
Yani aşağı yukarı.
Ondan özür diledim ve bir şey bilmediğimi söyledim. Perihelion'daki insanların benden daha fazla bir şey bildiğini de sanmıyordum.
İç çekti pekala dedi. Bütün bunları yaşayıp birkaç gün içinde yanıp yok olma ve bütün bu şeyi anlayamadan ölme düşüncesi canımı sıkıyor.
Keşke sana bir cevap verebilsem.
Hattın diğer ucundaki biri ismiyle Colin'i çağırmaya başladı. Benim de keşke dediğim birçok şey var dedi. Gitmem gerek Tyler.
Tekrar teşekkür ettim ve kapattım. Şafağın sökmesine hala birkaç saat vardı.
Simon hala arabadan birkaç metre ötede duruyordu. Yıldızlı gökyüzüne bakıp dinlemiyormuş gibi yapıyordu. Ona geri gelmesi için el salladım. Yola koyulmamız lazım dedim.
Uysalca başını salladı. Dayan için yardım buldun mu?
Buldum gibi. Fazla detaya girmeden vermiş olduğum cevabı kabul etti. Ancak arabaya eğilip girmeden önce kolumu çekiştirip
''Orada, sence şu ne Tyler?''
Batı ufkunu gösteriyordu. Hafifçe kıvrılmış gümüş bir çizgi gece göğüne 5 derecelik bir açıyla kavis çiziyordu. Sanki birisi kocaman üstün körü bir C harfini karanlığa çizmişti.
Belki de bir yoğunlaşma izidir dedim. Bir ordu jeti.
Gece mi?
Gece olmaz.
O zaman ne olduğunu bilemiyorum Simon. Haydi içeri gir. Kaybedecek vaktimiz yok.
Beklediğimden daha kısa zamanda geldik. Kasvetli havası olan sanayi parkında numaralı bir birim olan tıbbi araç gereci bulunduğu ambara ulaştık. Güneş doğmadan önce fazladan zamanımız vardı. Girişte görev yapan gergin milli muhafıza kimliğimi gösterdim. Beni başka bir muhafıza ve sivile yönlendirdi. Onlar da beni raflardan oluşan koridorlardan geçirdi. İhtiyacım olan şeyi buldum. Üçüncü bir muhafız arabaya taşımama yardım etti. Ama arkada Dayen'i nefes nefese görünce çabucak geriledi.
''Size iyi şanslar'' dedi. Sesi biraz titrekti.
İntravenöz drip tedavisi uygulayacak kadar zaman ayırdım. Serumu arabada duran ceket askılığına eğreti şekilde astım. Simon'a akışı nasıl izlemesi gerektiğini ve uykudayken çizgiyi engellemediğinden emin olmasını söyledim. Dayan iğneyi koluna soktuğumda bile uyanmamıştı.
Simon ölüyor mu diye sormadan önce yola koyulmamızı bekledi. Direksiyonu biraz daha sıkı tuttum. Bir yardımım dokunabilirse hayır.
Onu nereye götürüyoruz?
Eve götürüyoruz.
Ne? Ülkenin diğer ucuna mı? Carol'ın ve Edie'nin evine mi?
Evet.
Neden oraya götürüyoruz?
Çünkü ona orada yardım edebilirim.
Bu çok uzun bir yolculuk. Yani bulunduğumuz durumu düşünecek olursak.
Evet, uzun bir yolculuk olabilir.
Arka koltuğa baktım. Simon Diane'in başını usulca okşuyordu. Saçları cansızdı ve terlemekten matlaşmıştı. Simon'ın ellerinden kanları yıkadığı yerler solgun görünüyordu. "Onunla olmayı hak etmiyorum," dedi. "Biliyorum, bu benim suçum. Teddy çiftlik evinden ayrıldığında ben de ayrılabilirdim, yardım bulabilirdim."
"Evet," dedim içimden, "yapabilirdin."
"Fakat yaptığımız şeye inanıyordum. Muhtemelen bunu anlamıyorsun ama bu sadece kırmızı buzağından ibaret değildi Tyler. Ölümsüz bir şekilde yükselişe geçeceğimizden ve ödüllendirileceğimizden emindim."
"Ne için ödüllendirilecektiniz?"
"İnancımız için, direndiğimiz için. Daha yeni gördüğüm ilk andan beri tam olarak anlamasam da muhteşem bir şeyin parçası olacağımıza dair güçlü bir hissiyata sahiptim. Bir gün beraberce Tanrı'nın tahtının karşısında duracağımıza dair bir his. Bundan daha azını beklemiyordum. Bütün bunlar olmadan bir kuşak ortadan kalkmayacak. İlk başta kötü bir başlangıç yapsak bile bu bizim kuşağımızda, yeni krallık mitinglerinde yaptığımız şeylerden şu an utanç duyduğumu itiraf ediyorum. Sarhoşluk, zamparalık, yalanlar, bunlara sırtımızı döndük ki bu iyi bir şeydi. Fakat ne kadar kusurlu da olsa bin yılcılık inşa etmeye çalışmayan insanların arasında olmadığımızda sanki dünya biraz daha küçülmüştü. Sanki ailemizi kaybetmiştik. Ben de en temiz ve basit yol bizi doğru yola götürecektir diye düşündüm. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.
Ördün tapınağı dedim.
Dünya karşı kehanette bulunmak kolay. Luca da güneşteki, aydaki ve yıldızlardaki işaretlerden bahsediyor. Eh, işler buraya kadar geldi. Cennetin gücü sarsıldı. Ama şey olmuş değil, yani şey değil. Aklındaki düşünceyi kaybetmiş gibiydi.
Nefes alıp vermesi nasıl?
Fakat gerçekten de sormama gerek yoktu. Aldığı her nefesi duyabiliyordu. Zar zor nefes alıyordu ama düzenliydi. Sadece Simon'ın kafasını dağıtmak istedim. "Bir sıkıntısı yok," dedi Simon. Ardından "lütfen Tyler, dur ve beni bırak," dedi.
Doğuya doğru gidiyorduk. Eyaletler arası yoldaki trafiğin azlığı hayret vericiydi. Colin Hintz, Sky Harbor Havaalanı'ndaki sıkışıklık hakkında beni uyarmıştı. Fakat orayı geride bırakmıştık. Burada sadece birkaç tane yolcu arabasıyla karşılaşmıştık. Fakat bankette terk edilmiş bir şekilde duran bir sürü araba vardı.
"Bu iyi bir fikir değil," dedim. Aynadan baktım ve Simon'ın eliyle gözlerindeki yaşları sildiğini gördüm. O anda cenazede bulunan 10 yaşındaki bir çocuk kadar savunmasız ve sersemdi. "Hayatımda karşıma sadece iki tane işaret çıktı," dedi. "Biri Tanrı, diğeri de Diane'di. Ben ikisine de ihanet ettim. Çok fazla bekledim. Bunu kabul etmeyerek kibarlık yapıyorsun ama ölüyor."
"İlla öyle olacak diye bir şey yok."
"Onunla birlikte olmak istemiyorum ve bunu önceden durdurabilecek durumda olduğumu da biliyorum. Çölde bir yerlerde ölmeyi yeğlerim. Ciddiyim Tyler. Dışarı çıkmak istiyorum."
Gökyüzü tekrar aydınlanıyordu. Sağlıklı ve doğal bir şeyden ziyade bozuk bir floresan lambanın içindeki kıvılcım gibi çirkin bir menekşe renginde parlıyordu. "Umurumda değil," dedim.
Simon bana şaşkınlık içerisinde bir bakış attı.
"Ne?" "Ne hissettiğin umurumda değil. Diane'de kalmanın nedeni önümüzde zorlu bir yolculuk olması ve hem direksiyona hem de Diane'e aynı anda bakamayacak olmam. Er ya da geç uyumak zorunda kalacağım. Arada bir direksiyonun başına geçersen yemek ve benzin ihtiyacımız haricinde durmak zorunda kalmayacağız. Tabii onları da bulabilirsek. Şimdi yarı yolda bırakırsan seyahat vaktimiz iki katına çıkacak."
"Bunun bir önemi var mı?"
"Ölmeyebilir Simon ama tam da düşündüğün kadar hasta. Yardım almazsa ölecek ve ona yardımcı olacağına bildiğim tek şey de birkaç bin kilometre ötede."
"Cennet ve dünya son nefesini veriyor. Hepimiz öleceğiz."
"Cennet ve dünya için bir şey diyemeyeceğim ama imkanım oldukça dayının ölmesine izin vermeyeceğim."
"Sana imreniyorum," dedi Simon sessizce.
"Ne? Neyime imreniyor olabilirsin ki?"
"İnancına," dedi.
Sadece geceleri de olsa hala biraz iyimser olmak mümkündü. Gün ışığı bunu insanın elinden alıyordu.
Yükselmekte olan güneşin Hiroşima'sına doğru yol aldım. Işığın beni öldüreceği düşüncesiyle endişelenmeyi kestim. Muhtemelen bana pek de bir faydası dokunmamıştı. Hepimizin ilk günü nasıl atlattığının bir cevabı yoktu. Simon buna muhtemelen bir mucize derdi. İşleri yapmayı biraz zorlaştırıyordu. Torpido gözünden güneş gözlüğümü çıkardım ve ufuktan yükselen turuncu ateş yarım küresi yerine gözlerimi yolda tutmaya çalıştım. Gün gittikçe sıcak oluyordu. Arabanın içi de aynı şekilde. Hem de gereğinden fazla çalışan klimaya rağmen. Dayenin vücut ısısını kontrol altında tutma gayretiyle yoğun bir şekilde çalıştırıyordum. Albuquerque ve Tucumcari arasında bir yerlerde üzerime feci bir bitkinlik çöktü. Göz kapaklarım kayarak kapanıyordu ve neredeyse kilometreyi gösteren direğe giriyordum. O noktada da kenara çektim ve motoru kapattım. Simon'a depoyu bidonlarla doldurmasını ve direksiyona geçmek için hazırlanmasını söyledim. Gönülsüz bir şekilde başıyla onayladı. Beklediğimden daha iyi bir şekilde yol alıyorduk. Trafik o kadar azdı ki neredeyse yoktu. Belki de insanlar kendi başlarına yola çıkmaya çekiniyorlardı. Simon arabaya benzin koyarken "Yiyecek ne getirdin?" dedim. "Mutfakta ne bulduysam onları aldım. Acele etmek zorundaydım. Bak bakalım." Bagajdaki azalmış bidonların, paket halindeki tıbbi araç gereçlerin ve gevşek kaynak suyu şişelerinin arasında bir karton kutu buldum. İçinde 3 kutu Cheerios, 3 teneke konserve et ve 1 şişe de diyet Pepsi vardı. "Buna böyle Simon?" yüzünü buruşturdu. O anda Simon'ın bu yapmış olduğu şeyi dine küfür olarak gördüğünü kendime hatırlatmam gerekti. "Bulabildiğim tek şey bunlardı." Kase veya kaşık da yoktu. Fakat uykusuz olduğum kadar açtım da. Simon'a motorun biraz soğumasını beklememiz gerektiğini söyledim ve bu esnada camlar açık bir şekilde arabanın gölgesinde oturduk. Çölden kumlu bir esinti geliyordu. Güneş gökyüzünde öyle bir duruyordu ki sanki Merkür'ün yüzeyinde öğle vaktini yaşıyorduk. Kullanılmış plastik şişelerinin altını kesip üstün körü bir kupa olarak kullandık ve soğuk suyla nemlenmiş Cheerios yedik. Görüntüsü ve tadı zamp gibiydi. Simon'a yolculuğun bir sonraki ayağını kısaca anlattım. Yola koyulur koyulmaz klimayı açmasını hatırlattım ve yolda bir sıkıntı çıkacak gibi olursa beni uyandırmasını söyledim. Sonra Diane'le ilgilendim. Çok az da olsa intravenöz damla ve antibiyotikler gücünü toparlamış gibiydi. Biraz su içmesine yardımcı olduktan sonra gözlerini açtı ve "Tyler" dedi. Birkaç kaşık dolusu Cheerios'u yedi ama ardından başını döndürdü. Yanakları çökmüştü, gözleri bitkin ve dalgındı. "Biraz daha dayan" dedim. "Sadece biraz daha dayan." Serumdaki damlasını ayarladım. Kahverengimsi idrarını yaparken oturmasına ve ayaklarını arabanın dışına doğru açmasına yardımcı oldum. Sonra onu süngerle temizledim ve kirli külotunu kendi bavulumdan çıkardığım temiz olanlarla değiştirdim. Tekrar rahat ettiğinde ön ve arka koltuk arasına onu yerinden oynatmadan uzanabileceğim şekilde battaniye sıkıştırdım. Simon yolculuğun ilk ayağında çok az bir süre kestirmişti ve en az benim kadar bitkin olmalıydı. Ama kimse kafasına bir tüfek kabzasıyla vurmamıştı. Kardeş Aaron'ın vurduğu yer şişmişti ve parmaklarımı da yakınında bir yerlere götürürsem bir zil gibi çınlıyordu. Simon bütün bunları birkaç metre uzaktan izliyordu. Somurtkan bir ifadesi vardı. Muhtemelen kıskanmıştı. Onu çağırdığımda tereddüt etti ve ıssız çöle, hiçliğin kalbine doğru uzun uzadıya derin bir şekilde baktı. Sonra arabaya uzun adımlar atarak geldi. Hüzünlüydü. Direksiyonun başına geçti. Kendimi ön koltuğun arkasındaki küçük hücreme sıkıştırdım. Dayenin bilinci kapalı gibiydi ama uyumadan önce elini kendi elime bastırdığını hissettim. Tekrar uyandığımda gece olmuştu ve Simon yer değiştirmemiz için kenara çekmişti. Arabadan çıktım ve esnedim. Kafam hala zonkluyordu. Omurgam sanki artık hep yaşlılarınki gibi kambur halde duracaktı. Ancak arkaya geçip direkt uykuya geçen Simon'dan daha tetikteydim. I-40'tan doğuya doğru ilerlememizin dışında nerede olduğumuzu bilmiyordum. Burada toprak daha kuraktı. Sulak araziler kırmızı ay ışığının altında yolun her iki tarafında uzanıyordu. Naye'nin rahat ettiğinden ve sorunsuz nefes alıp verdiğinden emin oldum. Ön ve arka kapıları kokunun çıkması için birkaç dakika açık bıraktım. Kan ve benzinle karışmış bir hasta odası kokusu vardı. Sonra şoför koltuğuna geçtim. Yolun üzerindeki yıldızlar tanınmayacak haldeydi ve az olmaları endişe vericiydi. Aklıma Mars geldi. Acaba hala bir dönü zarı içerisinde miydi, yoksa dünya gibi bağlarından kurtulmuş muydu? Ancak gökyüzünde nereye bakmam gerektiğini bilmiyordum ki görsem de çıkartabileceğimi pek sanmıyordum. Simon'ın Arizona'da işaret ettiği esrarengiz gümüş renkli çizgiyi gördüm. Görülmeyecek gibi değildi. O gece daha da ortaya çıkmıştı. Batı ufkundan neredeyse tepeye kadar çıkmıştı ve hafif meyilli kavisi yatay bir O harfi gibi oval bir şekle bürünmüştü. Baktığım gökyüzü en son büyük evin bahçesinde gördüğümden 3 milyar sene daha yaşlıydı. Sanırım her türlü gizemi barındırıyor olabilirdi. Harekete geçer geçmez geçen gece sessizliğini koruyan ve arabanın panelinde bulunan radyoyu denedim. Herhangi dijital bir şey almıyordu ama eninde sonunda FM bandında yerel bir istasyonu tutturabildim. Genelde country müzik ve Hristiyanlık meselelerinin olduğu türden küçük bir kasaba radyosuydu. Fakat o gece sadece konuşma vardı. Sinyal gürültüye bürünmeden önce birçok şey öğrendim. Bir kere büyük şehirlere girmeyerek akıllı bir seçim yaptığımızı öğrendim. Büyük şehirler afet alanlarından farksızdı. Yağmalama ve şiddet yüzünden de değil. İnanması güç ama bu olaylara pek rastlanmamıştı. Felaket gibi gelen altyapı çökmesinden dolayı, kırmızı güneşin yükselişi, dünyanın uzun zamandır beklenen ölümünü o kadar andırıyordu ki, çoğu insan sadece evinde kalıp ailesiyle ölmeyi beklemişti. Bu da şehir merkezlerindeki karakolların, itfaiyelerin asgari şekilde çalışmasına ve hastanelerin de büyük ölçüde az personelle çalışmasına sebep olmuştu. Silahla ölüm girişiminde bulunan veya kendilerine ölçüsüz miktarlarda alkol, kokain, oksikodon ya da amfetamin veren az sayıda insan aniden çıkan çoğu problemi istemeden doğurmuş oldular. Bu insanlar gaz sobalarını açık bıraktılar, araba kullanırken kendilerinden geçtiler ya da ölürken sigaralarını düşürdüler. Halılar yandığında veya kumaşlar ateş aldığında da 911'i arayacak hiç kimse yoktu. Çoğu böyle vakada da zaten telefona bakacak kimse olmazdı. Ev yangınları çok zaman geçmeden mahalle yangınlarına dönüştü. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 377.